İrfan Paşa'nın çalışma odası, odanın havasından adeta uzun senelerin hasretinden sonra sevgilisine kavuşma helecanı var. Sanki İrfan Paşa tekrar hayata dönmüş gibi. Ali'ye Kerim Bey'i elinden tutarak genç tıbbiyeli fotoğrafının yanına götürüyor ve hayretle dudaklarını ısırarak "Hiçbir değişiklik yok. Gözler, kaşlar, dudak hep o," diyor. "Beni onun için çabuk tanıdın değil mi Ali'ye?" "Ben seni tanıyarak dünyaya geldim. Ki seninle olan alakamın başlangıcını tasavvur edemiyorum. Ben seni gördükten sonra doğdum yahut da öldüm." Doktor Kerim Bey kendine de güç gelen zorlama bir ciddiyetle soruyor. Ali'ye evvela büyük kütüphanenin muhteviyatını, yani içindekileri söyler misin? "Büyük küçük bütün bilgilerden maksat aşktır. Her şeyin muhteviyatı onu talim eder, ona zemin hazırlar. Fakat gene de okumaktan, araştırmaktan vazgeçilemez Ali'ye." "Doğru. Fakat bugün meşgul olduğunu istemiyorum. Konuşalım." "Peki, konuşalım. Fakat şundan bundan konuşalım. Benim için şu bu yoktur. Yalnız sen varsın. Rüzgarın esişine göre kendine istikamet çizen kopmuş bir yaprak, hareketlerinde nasıl iradesiz ve mazursa, ben de hareketlerimde aynı mazeretle mazurum. Kökünden kesilen bir ağaca sararma, kuruma denir mi? Beni de sen en kat'i darbeyle her şeyden kestin. Onun için şu ve bu kalmadı. Bana öyle geliyor ki büyük babamın ve senin mananız benim ruhumdan da tuğyan ediyor. Yani coşup taşıyor. Onlar beni o kadar çabuk avladı ve o kadar çabuk benim oldu ki, düşünüyorum da zaman mefhumunun bu davada herhangi bir tesirini göremiyorum. O benimmiş ki bu kadar çabuk benim oldu." Kerim Bey Aliye'nin gözlerine çakan mana asaletine bakıyor ve onu ilahi bir saltanatla güzelleştiren buyruğun bu yüzde hükmedişini hürmetle dinliyor ve seyrediyordu. Mamafi yeni yeni sıhhatine sahip olan bu kız için heyecan zararlıydı. Onu susturmalı, bu heyecanı durdurmalıydı. "Üstadımın odasını ne kadar özlemişim. Burası benim için dünyanın en sevdiğim köşesidir." "Benim için de öyle. Ke, çünkü senin manevi varlığın kadar maddi varlığını da bu dekor içinde tanıdım. Onunla bu dekor içinde alışveriş ettim. Şu fotoğraf bana çok şeyler söyledi. Bilmediğim çok şeyleri öğretti. Niçin cevap vermiyorsun? Yoksa sözlerimi fazla hissi mi buluyorsun? Bilakis ben hakikati bu duygu mübalağası, yani abartısı ile süsleyip ona şahsi hislerimle yamanmış bir kaftan giydirmiyorum. Bu hususta büyük babam da benimle beraber. Portrene verdiği isimle o da beni teyit ediyor." Kerim Bey ayağa kalkmış, kütüphaneye doğru gidiyordu. Fakat pencerenin önünden geçerken birdenbire durdu. "Ali'ye Hüsnü Bey geliyor. Sana enjeksiyon yapmak için olacak." Kız hırçın bir telaşla yerinden kalktı. "Niçin geliyor? Saati değil ki. Belki de annemedir. Mamafi salona geçelim. Bu odaya onun ayağının girdiğini istemem. Burası benim için bir mihrap kadar temiz ve şahsidir." Kerim Bey ile Ali'ye Doktor Hüsnü'yü yandaki odada 10-15 dakika beklediler. Bu gecikme onun Fikriye Hanım'a gelmiş olması ihtimalini teyit etmek üzereyken, koridorda gittikçe yaklaşan ayak seslerinden sonra genç doktor ağır, hatta biraz da çatık içeri girdi. Fakat Aliye'nin bu gayri tabii ağırlığı fark eden ve manasız bulmuş gibi yüzleyen hırçın sesinden şaşırdı. "Nerede kaldınız Hüsnü Bey? Sizi yokuşu çıkarken göreli yarım saat oluyor. Alkol dolapta, kibrit pamuk ikinci gözde," dedi. Genç kız bu telaşlı sözleriyle ona "bir an evvel işini bitir ve git mi?" demek istiyordu. Fakat öyle bile olsa Hüsnü aldırmayacaktı. Her şeyden önce Aliye'nin ilk sözüne cevap vermesi lazımdı. Sizi beklettiğim için affınızı isterim Aliye Hanım. Beyefendinin burada olduklarını aşağıdan söylediler. Rahatsız etmemek için çıkmayacaktım. Fakat hanımefendi zorladığı için geldim, dedi. Bu ses bir hançerden daha batıcıydı. Genç doktor sözlerinin tahmin ettiği ithamkar, suçlayıcı tesirini ikisinin de yüzlerinde boşuna aradı. Aliye'nin sükuneti altında değil telaş, hatta suçsuz olarak töhmete, yani suçlamaya uğrayan kimselerin samimi ikrahı, yani tiksinmesi bile vardı. Profesöre gelince o bu cüretkar rakibe acıyan gözlerle bakıyor ve gülümseyerek konuşuyordu. Bugün ilk defa hocamın kütüphanesini açacaktık. Fakat Aliye Hanım müsaade etmedi. Konuştuk. Sizi görünce de buraya geçtik. Bu ifadedeki sadelik ve açıklık oku iade eden sert bir hedef gibi Hüsnü'ye de kendi sözünün eza verici ifadesini geri çevirmiş ve genç doktoru kendi attığı taşlarla yaralayan bir adam gibi mecruh etmişti. Yani yaralamıştı. Halbuki o bir an evvel sözünün imalı hükmünü fırlatarak düşman siperine bomba koyan bir fedai gururu içindeydi. Gerçi bomba patlamıştı. Fakat yazık ki ne siper yıkılmış ne de içindekiler bir sarsıntı duymuşlardı. Aksine kendisini yakalamışlar, elini kolunu sıkı sıkı bağlamışlardı. Öyle ya, elinin kolunun bağlanması için sevdiği kızın ikrahından ve rakibinin şu kayıtsız tebessümünden daha sağlam bir urgan olur muydu? Ağır ağır ilaçları hazırladı ve ellerini yıkamak için dışarı çıktı. Tekrar içeri girdiği zaman az evvelki sert haşin adam artık o değildi. Bugün Aliye ile biraz daha fazla kalabilmek için erken gelen genç adam ani bir kıskançlık nöbetinin söyletiverdiği o tecavüzkar, belli bir haddi aşar halde olan sözünden dolayı şimdi kendini muaheze ediyordu. Yani paylamak, azarlamak. Madem ki Aliye'yi görmek ihtiyacı bir fermandan daha emredici, daha ciddiydi, şu halde onun yanında kalabilmek için böyle küstah olmak ne demekti? Daha kurnaz, daha siyasi olmak lazım değil miydi? Oldu. İşte kendi sözünde aldığı cevabı da unutmuş göründü. Esasen Aliye de, profesör de onun kastettiği töhmeti benimsemeden fırlatıp atmış, şundan bundan konuşuyorlardı. Doktor Hüsnü bir dakika sonra kırdığı ampulden kesilen parmağını Aliye'nin getirdiği bağla sarmak için bir kanepeye oturuyordu. Artık tabii hatta samimi görünecek kuvveti de toplamıştı. Parmak kesmek hadisesi şu odada kalabilmesi için kasti, yani bile bile kasıtlı olarak bir hareket sayılabilirdi. Doktor Hüsnü vakit kazanmak için daha esaslı bahaneyi de kolaylıkla buldu. Profesörle bir münakaşa zemini açmak. Ben de İrfan Paşa'nın kütüphanesini görmek isterim, dedi. Sonra karakterine uymayan bu arzusunu tabileştirmek için de tebessümle. Mamafi, bu talebim bir kapristen ibaret. Yüksek şahsiyetlerin hususi hayatlarından bir köşe görmek merakı. Yoksa sizin gibi metafizik bir gayrete düşmek değil. Zira ne mesleğimin ne de vaktimin buna izni var. Profesör cevapta acele etmedi. Ali ile konuştukları bahsi tamamladıktan sonra içindeki kıyameti çaresiz bir gayretle gizlemeye uğraşan genç doktora bakarak, mana zevkiyle alışverişi herhangi bir meslekle bağdaştırmak müşkül değildir Hüsnü Bey, dedi. Öyle kuşlar vardır ki havada uçarken avını yakalar. Bunlar nafakalarını başka bir işle meşgulken topladıkları gibi hayatın icapları ile haşır neşir olmuş nice kimselerin de bu meşgaleleri arasında manevi gıdalarını ele getirmelerine şaşmamalıdır.